Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi. Google Cloud Ülke Müdürü, değerli dostum Önder Güler ile devam ediyor. Önder şu anda Amerika'da, sohbetimizi deniz aşırı yapacağız. Hoş geldin Önder, nasılsın?
Merhaba, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim Koraycığım. Herkese merhabalar.
Şimdi tabii sen bu cloud konusunda en yetkin kişisin. Ve bu bilgilerin hepsini senden duymak da istiyorum. Bu arada gerçekten öğrenmek ve anlamak istediğim birkaç başlık da var. Yani kurumsal teknolojiler nasıl oldu da bu bireysel teknolojinin gerisinde kaldı ve bunu da böyle harmanlayıp bulutun doğuş öyküsüyle beraber bizleri böyle aydınlatabilirsen şahane olur.
Memnuniyetle. En yetkin kişi demeyelim de bu konuya 2014'te neredeyse tek başıma Google Cloud'da Türkiye'yi ofisini kurarak başladığım için biraz geçmişini biliyorum diyerek o referansla istersen anlatayım. Aslında soru çok doğru bir soru. Bulut teknolojileri, özellikle hiper ölçekli bulut dediğimiz, yani devlet sınırlarını aşan, kıtaları aşan ve global ölçekte servis almamızı sağlayan hizmetler, arka planda baktığımızda çok büyük kurumların yıllar boyunca teknolojiye yatırım yapmalarına rağmen kullandıkları teknolojilerden daha ileri teknolojiler kullanarak bu hale geldiler. Bu nasıl oldu sorusunu birazcık irdeleyebiliriz. İşte bildiğimiz gibi büyük bankalar, büyük telekom şirketleri, holdingler yıllarca bilgisayarları ilk gördüğümüz yerler oldu. Evimize bilgisayar ofislerimizden çok sonra geldi. Bu iş için çok büyük paralar harcandı. Önce işte ana çatı, mainframe bilgisayarlardı. Sonra ofislerimize PC'ler geldi. PC'lerin tanesi 2-3 bin dolardı. Mümkün değildi alıp bunları eve götürmek falan. 2000'li yıllarda böyle kampanyalarla 36 ay taksitli gazetelerin her birinin ISP olduğu hatırlarsan, banka kredi kartlarına taksitlerle evlere hem internet hem PC girmeye başladı. Yine de ofislerde kullanılan teknolojiye göre çok daha kısıtlıydı. Sonra Steve Jobs geldi ve iPhone'u tanıştırdı bize. iPhone aslında çok yeni bir dünyanın kapılarını açtı. Çünkü PC dünyası nasıl bir ekosistem oluşturduysa geçtiğimiz 20-30 yıl içinde etrafında oyunlar, muhasebe programları, kişisel gelişim uygulamaları vesaire. iPhone'la birlikte telefon başka bir nitelik kazandı. Hepimizin bugün çok iyi kanıksadığı ve bildiği. Ama arada şöyle bir fark vardı. Geçtiğimiz dünyada veya hala işte yaşadığımız gibi PC'ye bir takım uygulamaları indirip üzerinde çalıştırıyorduk. Ama bu telefonlarda indirdiğimiz şey aslında uygulamanın sadece bir parçası. Asıl akıl, veri vesaire başka bir yerden geliyordu. Bunun en büyük farkını da şöyle görüyoruz. Ofise gidiyoruz, bilgisayarımızı açıyoruz. Açılması birkaç dakika alıyor. Telefonu elimize alıyoruz, değdiğimizde önümüzde. Ve giderek evdeki persona veya özel hayattaki Koray Önder personası o telefona değdiğinde her şeyi milisaniyeler içinde almayı, sorduğuna hemen cevap bulmayı, adrese baktığında anında en iyi rotayı almayı çok kolay kabullendi ve mevcut standardı olarak onu bir kenara yazdı. Ama aynı Koray'ı, Önder'i ofise koyduğumuzda sabah işte bilgisayarın başına oturunca birkaç dakikada açılmasını, bir şey sorduğunda oldukça zaman almasını, bazen mavi ekranlarla kilitlenmesini, onu da bir veri olarak kabul etti. Yani iki ayrı bilişim tecrübesi yaşayan kişilikler olduk. Ama bunu niye diye sorduğumuzda arkadaki temel neden biraz önce dediğim gibi bu işin bu kadar hızlı yayılmasının, bu kadar geniş mecralara, milyarlarca kişiye binlerce uygulamayla ulaşmasının arkasında işte bu hiper ölçekli bulut teknolojisinin ortaya çıkması var. Çünkü bir şirket düşünelim işte 3000, 4000, 5000 kişilik çalışanlarına IT hizmeti verirken dahi önemli kısıtlar yaşıyor. Yeni bir sürüme geçmek için bayramı bekliyor, hafta sonunu bekliyor. Bazı hizmetleri gece alamıyorsunuz örneğin bankacılıkta olduğu gibi. Ama bunlar 7-24 devamlı çalışıyor. Yani arama yapıyorsunuz, haritaya bakıyorsunuz, ne bileyim kelimelik oynuyorsunuz. Hep çalışıyor, hep çalışıyor ve hep açtığınızda yeni özelliklerle geliyor. Yeni bir özellik içinde beklemiyorsunuz. İşte burada demin dediğim gibi yeni teknolojiler ihtiyacı doğdu. Çünkü şirketler, Google gibi şirketler bu hizmetleri, şöyle bir örnek vereyim. Google'ın 8 servisinin her biri 1 milyar kişi tarafından kullanılıyor. arama, işte Chrome, YouTube, haritalar, Android, Play. Şimdi 8 hizmet, 1'er milyar kişi, 8 milyar kişilik bir müşteri kitleniz var, çalışan kitleniz var. Böyle bir IT servis veriyorsunuz. Tabii limitlere çok çabuk dayanıyorsunuz ve o limitleri aşmak için yeni mühendislik çözümleri düşünmek zorunda kalıyorsunuz. 8-10 yıl önce bu çözümler yavaş yavaş hayata geçip başarıyla çalıştığı görüldükçe giderek bireysel teknolojiler kurum içi kullandıklarımızın önüne geçmeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada da Google Cloud gibi şirketler bireysel müşterilerine verdikleri hizmet altyapısını kurumlara açıyorlar. Şirketlerin işte sunucular alıp, data center'lar kiralayıp, burada bu altyapı hizmetini ayakta, güvenli, saldırılara, tehditlere karşı koruyarak uğraşmak yerine tıpkı bir şebeke hizmeti gibi, telekomu düşünelim, telekom hizmeti alacağımız zaman gidiyoruz, bir abonelik alıyoruz önümüzdeki seçeneklerden. Bilişim hizmetleri de, IT hizmetleri de bir şebeke hizmeti haline geliyor ve ne kadar istiyorsak o kadar alıyoruz. O hizmet için altyapı kurup çalıştırma dönemi bitiyor ve de üstelik bu daima güncel, yeni ve güvenli bir şekilde sunuluyor. Bulut'un çok kısa hikayesi bu. Bundan sonra nereye gidecek? Hep beraber izleyeceğiz.
Hep beraber meraklı izleyeceğiz. Senden bu yeni gelişmeleri de takip edeceğiz. Şimdi ben ofisimiz işte Zorlu Center'da. Burada mesela şu anda aşağıya doğru insem. İnsanlar yemek yiyor. Kalabalık bir grup var ve survey gibi desem, Google verilerinizi kullanıyor mu desem, nasıl cevaplar alacağım? Yani veri güvenliği, gizliliği, insanlar kafası hani başka türlü de cevaplar verebilir ama senden dinlemek istiyorum. Gerçekten Google verilerimizi kullanıyor mu?
Süper bir soru. Bence her zaman bir servis kullanırken kendimize ilk sormamız gereken sorulardan birisi bu. Ben Google özelinde cevap vereyim. Google aslında yine bireysel kullanıcıların güveniyle bu noktalara gelmiş bir şirket. Hepimizin günlük hayatımızda Google'a soralım diye klişeleştirdiği bir takım deyimler var. Bu güven aslında veriyi doğru kullanmak ve gizliliğini, güvenliğini sağlamaktan geçiyor. İki tane önemli kavram var. Birincisi verinin güvenliği, ikincisi de gizliliği. Veri güvenliği şu anlama geliyor. Siz bir şirketle, bu bir e-ticaret şirketi olabilir, başka bir şirket olabilir. Alışveriş yapıyorsunuz, işte bilgilerinizi veriyorsunuz. Verdiğiniz bilgilerin orada güvende tutulduğundan emin olmak istiyorsunuz. Aynı şekilde Google'dan Gmail hizmeti alıyorsunuz, haritalara bakıyorsunuz, kişisel bilgilerinizi Google'la paylaşıyorsunuz. Şirkete giren herkesin ilk taahhüdü budur. Müşteri verisine tam saygı göstermek, gizliliğini ve güvenliğini hiçbir zaman tehlikeye atmamak. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Google'ın temelde tüm hizmetlerini Google hesabım başlığı altında bir Google Search'te yazdığımızda karşımıza gelecek panodan hepsini kontrol edip denetleyebilecek durumdayız. Bugün hizmetlerin sayısı arttıkça kullanıcıların bu konuda bilinçlenmesi de çok büyük önem taşıyor. Hangi hizmeti kullanırken, hangi verilerinizi veriyorsunuz ve bunlar niye Google tarafından tutuluyor? İsterseniz tutmazsanız nasıl bir hizmet alırsınız? Bütün bu bilgilerin hepsini kontrol edebileceğiniz bir platform var. Çok basit bir örnekle şunu söyleyeyim. Arama yaptığınızda gittiğiniz her yerde size işte cookie dediğimiz bir etiket yapıştırıyor tüm web siteleri. Bu cookie'leri Chrome browser'da kapatabilirsiniz. Bu seçenek elinizde. Bunu yaptığınız zaman da diyor ki bir sonraki aramanızda daha önce yaptığınız tüm aramalarla ilgili bir kayıt olmayacağı için daha çok zaman harcayacaksınız. Daha çok araştırma yapmanız gerekecek gibi. Dolayısıyla bir trade-off dediğimiz bir denge var. Bunları göz önüne aldığınızda verinizin ne kadarını, niye paylaşıyorsunuz ve ne işe yarıyor bunu görürsünüz. İkincisi verinin gizliliği. Gizlilik demek veriyi başkasıyla paylaşmamak, alacağınız hizmet için kullanmak demek. Bu konuda da taahhütlerimiz ve sınırlarımız çok net. Google hiçbir kullanıcısının verisini kimseye satmaz. Bunu çok kesin bir taahhüt olarak gerçekleştirir. Kişilerin kafasını karıştıran şey genellikle şu oluyor. Bir web sitesine gidiyorsunuz. Orada demin dediğim gibi bu cookie'ler yani kim olduğunu bilmediğiniz bir IP adresi buraya geldi, ziyaret etti ama siz oraya bir işaret koyuyorsunuz. Başka bir siteye gittiğinizde o işareti görünce size bununla ilgili bir reklam geliyor. Aynı şekilde mesela bir haber sitesinin reklam bandı var. Bu caddelerdeki billboard gibi. Buraya gittiğinizde en son bir spor ayakkabısı aramışsanız O web sitesinde bu etiket sizin üstünüzde olduğu için gazete sitesine gittiğinizdeki açık reklam alanına spor ayakkabıları geliyor. Dijital reklamcılığın özetinde de aslında bu var. Dijital olarak nereye gittiğinizi, ne yaptığınızı kimliğiniz bilmeden reklam siteleri, bu Google'la da ilgili bir şey değil, reklam siteleri izleyebiliyor. Bunu Google'la ilişkilendirmek çok kolay ama Google aslında aramalarınıza cevap getirirken yanında da reklam getiriyor. Gelirlerini bu şekilde sağlıyor. Bunu da sağlayan temel şey cookie'ler. Bunun dışında dediğim gibi kişisel bilgilerin güvenliği bir numaralı önceliğimiz. Kamudan gelen istekleri de tüm dünyada şeffaf bir şekilde nasıl cevapladığımız, hangi şartlarda reddedip, hangi şartlarda işte kamu güvenliği, ulusal güvenlik gibi konular mahkeme kararıyla belgelendiğinde sadece bilgi paylaşılıyor. Bunu da açıklıkla paylaştığımız Transparency Report başlığıyla bu isimle aradığımı dinleyicilerimiz göreceklerdir. Her ülke ne kadar istek yaptı, hangileri cevaplandı, hangileri reddedildi. Bunu da kamuya açık bir şekilde beyan ederiz. Biraz uzayacak ama kısaca şunu söyleyeyim. Tabii. Bankacılığa benzetiyorum bu işi.
Tabii.
Bankalar bireylerin güveniyle ayakta duran kurumlar. Ama aynı zamanda şöyle düşünün, bankaya güven sarsıldığında herkes kapıya dayanıp o içerideki küçük büyük mevduatını çekmeye kalktığında ne kadar büyük öz varlığı olsa da bankanın da ayakta durması çok zor. Bireylerden gelen şirketlerin bu açıdan bireysel güveni her zaman koruması lazım. Ama yeterli değil. Aynı gene bankacılıkta olduğu gibi şeffaf bir şekilde audit edilmeniz lazım. Yaptıklarınızın denetlenmesi lazım. Bu konuda da Google liderlik ediyor. Uluslararası Standartlar Örgütü'nün 27.017 sayılı standardının geliştirilmesine büyük destek verdik. Verilere erişilip erişilmediğini daima uluslararası standartta denetlemek mümkün artık. Bu da bu hizmetlerin güvenle, istismar edilmeden kullanılmasının önünü açacak. Çünkü arkasında hem eğlence var vesaire ama çok büyük bir hizmet dünyası da var. Eğitimden tutun küçük işletmelerin ticaretine kadar çok büyük bir ekosistem var. Burada güvenin yara alması çok önemli bir sorunun başlangıcı olacaktır. O nedenle büyük bir bilinçle hareket etmek gerekiyor.
Evet, o ekosistem gerçekten büyük bir ekosistem. Bütün paydaşlarıyla beraber gerçekten yeteri kadar ilgi, alaka ve ekip isteyen bir konu. Benim konuşmaktan keyif aldığım bir konu da Önder, aslında sürdürülebilirlik. Yani bu sürdürülebilirlik kapsamında neler yapıyorsunuz? Orada işte belki bu veri merkezleri çok fazla konuşuluyor şu anda. Karbon salınımı sorununa nasıl yaklaşıyor? Bu konuda bence şu anda çok fazla gündemde. Bununla ilgili yabancı basın da özellikle şey yapıyor. Yani bu sorunu büyütüyor mu yoksa çözüyor mu? Bu da sürdürülebilirlik kapsamında nasıl bir bize çerçevesi çizeceksin?
Bu da hayati konulardan birisi. Yani verinin güvenliği, gizliliği nasıl bireysel anlamda bizi ilgilendiriyorsa gezegenimizin geleceği de aynı şekilde hepimizi ilgilendiren bir konu. Yine Google adına konuşacak olursam çok önemli adımların atıldığı bir konu bu. Google kuruluşunun ikinci 10 yılında, 2007 yılında carbon free dediğimiz statüyü yakaladı. Carbon neutral statüsünü yakaladı. Carbon neutral olmak, kullandığınız enerjinin mümkün olduğu kadar büyük bir kısmını yeşil enerjiyle sağlıyorsunuz. Ama özellikle 2007 yılını düşünürsek yeşil enerjinin bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde doğal olarak kahverengi enerji dediğimiz fosil yakıtlarda kullanılıyor veri merkezlerinde. Google her yıl kullandığı kahverengi enerjinin dengi kadar yeşil enerjiyi satın alarak o kullandığı şebeke hangi ülkedeyse oraya bağışlayarak 2007 yılında yarattığı karbon salınımına denk yeşil enerjiyi şebekeye sunup karbon nötral olma seviyesini yakaladı. Bu bilinç aslında ilk kurulduğumuz günden beri şirketin içinde olan bir bilinç. Çalışanların son derece hassas olduğu, çok büyük bir kısmının genç olduğunu düşünürseniz çok içeriye hesap vermek, dışarıya hesap vermek kadar önemli Google içinde bu konu. Veri merkezlerinin yarattığı enerji kullanımının büyük bir kısmı soğutmadan geliyor. İlk Google'un daha önce de bahsetmiştim. Teknolojik limitlere takılıyorsunuz. Oradan işte bulutta kullanılan yeni teknolojiler doğuyor. Sürdürülebilirlik konusu da böyle. Google mühendisleri diyor ki yani her veri merkezi işte 17-18 derecelerde çalışıyor. Buna gerek var mı? Bu kadar soğutmaya gerek var mı? Buna ne neden oluyor? Ve dönüyorlar, kullanılan sunucuların niteliklerine bakıyorlar. Geleneksel standart sunucuları kullandığınızda da her sunucunun içine siz bir tane ekran koysanız da koymasanız da örnek veriyorum bir ekran kartı konuyor. Network'e A yöntemiyle bağlanacaksanız sadece, diğer B, C, E yöntemleri için de birer kart konuluyor. Ve ne oluyor? Bunların hepsi elektrik tüketiyor, ısı yayıyor. Google mühendisleri diyor ki, niye biz her veri merkezinde yapacağımız çalışmaya özel sunucular geliştirmeyelim? Bu sunucuları da olabildiğince yalın olarak tasarlatmayalım. Buradan hem güvenliği kontrol edebildiğiniz hem de kullanılan enerjiyi 1/3 oranında düşürebildiğiniz yeni sunucu tasarımlarına gidiliyor. Sunucuyu tasarlıyor mühendisler, dönüyorlar işte Dell'e, HP'ye, IBM'e diyorlar ki bu özellikle sunucular istiyoruz. Ya diyorlar işte bunun şusu eksik, o olsun, bunun sorumluluğu bizde. Dolayısıyla ne oluyor? Kullanılan enerji 1/3 oranında düşüyor. İkincisi, diyorlar ki 22 dereceye kadar biz burayı tutabilir miyiz? Tutarız ama 23'ü bulduğu anda bütün makineler yanar. Böyle büyük bir risk var. İşte o zaman yapay zeka devreye giriyor. Ve iklimi izleyerek, çevre koşullarını izleyerek ve tüm makinelerdeki sensörleri izleyerek son saniyeye kadar iklimlendirmeyi kontrol edebildikleri bir yapı kuruluyor. Bütün bunlar enerji kullanımını kökte zaten müthiş azaltıyor. Ve üstüne de kullandığınız enerjide yeşil enerjiyi mutlaka önceliklendiriyorsunuz. Ve son olarak da şey söyleyeyim, 2030 yılı itibariyle carbon free dediğimiz kullanılan enerjinin tamamının yeşil enerji olduğu bir aşamaya doğru gidiyoruz. Büyük bir sorumluluk, gezegene karşı bir sorumluluk. Kullanılan enerji çok büyük. Dolayısıyla hem mühendislik anlamında çözümler, ki bunların diğer veri merkezlerine uygulanması için de sürekli bilimsel makalelerle yayın yapıyoruz. Hem de diğer yandan yeşil enerjinin teşvik edilmesi için satın alma birimlerimizin her ülkede yoğun çalışmaları devam ediyor.
Hepsi çok ilham verici çalışmalar gerçekten. Şimdi bizim dinleyen kitlemiz girişimci ve startup ekosistemini içinde olan bir ekosistem de dinliyor ve o arkadaşlar düzenli olarak her sohbet sonrası işte ulaşıyorlar. Girişimcilerle ilgili yoratıları ve hani nasıl işleri kolaylaştırabileceği ve dünyayla rekabet edebileceği bir yol haritası istiyorlar. Şimdi sen bu yeni modern bulut teknolojileri girişimciler için ne ifade ediyor bahsetmiş olduğun? Bunu bir derleyip toparlayalım istersen. Girişimciler bunu senden duysunlar. Daha sonra da bu hep gündemde olan diğer bir konuda işte teknolojide demokrasi diyoruz. Buna da bağlayabilirsen çok güzel bir ilerleme olur.
Memnuniyetle. Benim yaptığım işle ilgili duyduğum en büyük heyecanlardan birisi bu. Şimdi biraz meslekteki dostlarımızı hafif kızdıracağım ama mesela senin de daha önce yıllarca hizmet verdiğin kurum benzerleri buralardaki görüşmelerimizde genellikle şu oluyor. Bakın diyoruz, dünya değişiyor. Burada çok hızlı hareket etme imkanı var. Genelde yaklaşım şu: doğru, evet çok heyecanlı ama bizim için çok zor. Yani biz bu yapılardan oralara gelmemiz, işte yok regülasyon, yok o, yok KVKK falan filan. Peki diyoruz, çıkıyoruz toplantıdan. Sonra gidiyoruz Teknokent'e. 25 yaşında, 20 yaşında gençlerle toplantıya oturuyoruz. Ve fikir konuşuluyor. O fikrin nasıl hayata geçeceği, nasıl büyüyeceği. Teknoloji oradaki en önemli kaldıraç. Ve günün sonunda bunların bu kadar kısa sürede hayata geçip, ha bu arada bir kısmı başarısız oluyor ama startup dünyasındaki en büyük prensiplerden birisi bu. Başarısızlığı erken tatmak, fail fast dediğimiz şey. Çünkü zaman, efor en kıymetli şeyler. Bu başarısızlıktan öğrenip yeni denemeyi yapmak. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin mümkün olduğu bir dünya, teknoloji dünyası. İki tane örnek vereyim. Benim mentorlukta yaptığım bir tanesi, senin de yakın olduğun bir girişim sektörü aslında, Kidolog diye. Covid döneminde çocuk sahibi oluyor bu arkadaşlarımız ve çocukların emzirme sorunu var. Destek almakta bir zorluk çekiyorlar. Telefonlarla dışarı çıkmak çok riskli, eve mikrop getirme, çocuğu hasta etme riskinden dolayı. Telefonlarla vesaire işte hemşirelerden destek alıyorlar falan. Sonra aynı destek aldıkları kişilere soruyorlar. Ya biz bu işi internetten yapsak, başka insanlara faydası olsa, siz diğer danışmanlık verecek birilerini daha bulur musunuz? Buluruz, getiririz. Oradan bir işte danışmanlık tedariği doğuyor. Öbür taraftan ihtiyaç ve bugün bakıyorsunuz bütün fokusu bu arkadaşların. Bu hizmeti nasıl daha geliştiririz? Türkçe konuşan Türkiye dışındaki çok geniş kitleler burayı nasıl kullanır? Hizmeti başka şekilde nasıl çeşitlendiririz? Ve bu fikirler, yeni hizmetler akla geldikçe bunların hayata geçmesi bir günlük, 1,5 günlük bir çalışmayla mümkün oluyor. Teknolojinin getirdiği en büyük fayda bu aslında. Bir başkası Özellikle buharlı üretim konusunda buhar kaçakları çok büyük bir problem. Rafineriler, gıda, tekstil, buralarda her birinde buharlı üretimin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Buhar kaçağını tespit eden sensörler her zaman var ama bu sensörlerin pilleri bitince metrelerce, işte rafineri içini düşünün, çok büyük fabrikaları düşünün. Bu hatlarda gezip işte hangisinin pili bitti diye bakmak da baş başına bir sorun oluyor. Altındaki enerjiyle, ısıyla kendini şarj eden bir sensör geliştiriyorlar ve enerji bitmediği için de sürekli veri yollamak da çünkü bir enerji kullanıyor, mümkün oluyor. Bununla da büyük veri analizi mümkün oluyor ve teknolojiyle mekanik IoT buluşuyor ve ortaya aslında çok yeni, çok zor problemlerin çözüldüğü nefis bir platform çıkıyor. Şimdi sadece bir örneği Amerika'da var bunun. Türkiye'den doğan bir başka girişim. Şunu demek istiyorum, teknolojide demokrasi de aslında bu. Daha önce biraz evvel bahsettiğim gibi büyük holdinglerin, büyük bankaların, büyük telekomların dev bütçelerle yapabildiği teknoloji yatırımlarını şimdi evimizde ekranın karşısına geçip hepimiz kullanabilir durumdayız. İyi bir iş modeli, iyi bir fikir, iyi bir ekip bütün farkı yaratan şey oluyor. Alttaki teknoloji kaldıracı bir banka için nasıl mevcutsa bir küçücük girişim içinde aynı şekilde hiçbir eksiği olmadan mevcut hale geliyor ve hatta yeni girişimler bu büyük kurumlara göre daha atik, daha hızlı hareket edip büyük avantajlar sağlıyor. Son olarak şunu söyleyeyim, Türkiye'de ümit veren çok büyük bir girişimci ekosistemi var. Eskiden girişimcilik işte büyük bir markanın bayiliğini almaktı 20-30 yıl önce. Bugün girişimcilik gerçekten insan sermayesiyle değer yaratabilmeye doğru kaydı ve çok iyi fikirler, çok başarılı girişimler gündeme geliyor. Zaten son yıllarda biz sadece büyük exitleri duyuyoruz ama onun dışında sen de aşinasındır. Çok iyi, sağlıkla gelişen, karlı, büyüme yolunda olan ve en önemlisi de hem istihdam yaratan hem çok yüksek katma değer yaratan girişimlerin sayısı hızla artıyor. Ben bu konuda çok ümitliyim. Türkiye'nin de bu teknoloji kaldıracını korkmadan kullanıp içselleştirmesi için çok çaba harcıyoruz. Yine aynı şeye geliyor. İşte veri güvenliği, veri gizliliği, veriyi ne yapıyoruz? İnceleyip araştırdıkça o soruların cevabını buluyoruz. Korkmak yerine bilinçlenerek kullanmak doğru yöntem diye sözlerimi bitireyim.
Girişimci arkadaşlara da çok cesaret verdin. Ben de sana teşekkür ediyorum. Önder, seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Yüz yüze olmak, beraber bir yemek paylaşmak da çok keyifli. En kısa sürede de böyle fiziksel bir ortamda da bir arada olup tekrar görüşmeyi arzu ederim. Katıldığın için çok teşekkürler.
Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.